Ayrım 5, sayfa 85. 3. bölüm. İstemek ya da istemek. İsteyenin bir yüzü kara. Hayatımızda ortak bir nokta olduğunu fark ettim. İstemeyi bilmiyoruz. Bazıları da istemekten kaçınıyor. Tabii burada sadece ağızdan çıkan kelimelerden bahsetmiyorum. Nasıl istenir? Başlangıçta sadece kitabın içinde bir konu başlığı olarak tasarlanmıştı ama daha sonra istemek kavramını size enine boyuna bütün bir bölüm olarak sunmak istedim. Çünkü evrenle ilişkinizin ilk adımı istemektir. Bu arada bu bölümün sonunda size çok kritik olan bir ayrımdan da detaylı bahsedeceğim. İsteyen olmak ve sahip olan olmak. Annem derdi ki, ağlamayan bebeğe emzik verilmez. Annem bu lafı o kadar çok tekrarlamıştı ki, sesi ve yüzü artık hafızamdan silinmeye başlamasına rağmen bu cümlesini çok net hatırlıyorum. Kendisi o zamanlar bunu hangi amaca hizmet etsin diye söylerdi tam olarak bilmiyorum ama size tekrar ederken altını çizmek istediğim bir şey var. Siz istemezseniz, evren sizin için sizi düşünüp, ah canım, bak hiç günah yok bunun, hadi şuna bir şeyler vereyim de sevinsin garip demeyecektir. Bazı toplumlarda istemek ayıp, kanun dışı, hatta günah bile kabul edilebilmektedir. Eğer onlardan biri olmak istiyorsanız siz bilirsiniz. Ben oyumu isteyen, daha çok isteyen, hatta daha çok isteyenlerden yana kullanıyorum. Sakın yanlış yere çekmeyin bu söylediklerimi. Ben size paraya tapın, istediklerinizi elde etmek için her şeyi yapın, insanları sömürün, köle yapın, yeter ki istediklerinizi elde edin falan demiyorum. İkisi çok ayrı şeyler. Kendiniz için istemekten korkmayın diyorum. Evren dediğimiz meret elinde bir teraziyle ne kadar istediğinizi tartıp, yok canım sen çok istiyorsun hadi başka kapıya demeyecek. Hiç demedi. Siz kendinize izin verdiğiniz kadarını size vermeye devam edecek. Para her türlü mutluluğun kapısını açar. Sahip olduğumuz maddi güç sizin ne kadar mutlu olacağınızı belirler. Asla demiyorum, isteyin. Ressam olmayı isteyin, iş sahibi olmayı isteyin, ilişki isteyin, ev isteyin, sağlık isteyin, para isteyin, seyahat etmeyi isteyin, çiçek yetiştirmeyi isteyin, çocuk isteyin, evrenle konuşmak isteyin, gülmek isteyin, müzik dinlemek, yazmak isteyin. Sonsuzluğa kadar uzayan büyük bir oyuncakçı dükkanına girmiş 10 yaşında bir çocuğun isteyebileceklerinden daha fazlasını büyük bir heyecanla isteyin. Öyle bir isteyin ki evren sizin sesinizi duyduğunda heyecandan tüyleri diken diken olsun, gözlerinden yaş gelsin, enerjinizle dağları oynatabileceğinizi bilsin. İsteyin. İstemenin sınırı yoktur. Ama bakalım sizin istediklerinizi alabilecek yeriniz var mı? Enerjinizle oluşturduğunuz kabınız istediklerinizi alacak kadar büyük mü? 30 litre benzin deposu olan bir arabaya 40 litre benzin koymaya çalışırsanız ne olur? Küçük bir kahvaltı tabağına 3 kişilik yemek doldurmaya çalışırsanız ne olur? İşte evren içinde aynı kurallar geçerli. Siz bir şeyi istediğiniz an evren de bir yerde sizin için paketlenip hazırlanıyor ve teslim edilmek üzere bekliyor. Siz daha düşüncenizi bitirmeden evren çarklarını çalıştırıp gerekli olayları, gerekli sözde tesadüfleri sizin için sıraya sokmaya başlıyor. Ama paket kapınıza geldiğinde zil sesini duyabiliyor musunuz? Hocam Darrell'in bana defalarca anlattığı çok güzel bir hikaye vardır. Adamın biri şehirsel basınca evinin çatısına çıkıp başlamış Tanrı'ya yakarmaya. Tanrım beni kurtar, Tanrım beni kurtar diye. O sırada bir helikopter yavaş yavaş alçalmaya başlamış evin üstüne ve adamı kurtarmaya yeltenmişler. Adam büyük bir öfkeyle gerek yok, Tanrı beni kurtaracak demiş. Biraz sonra bir sandal yaklaşmış eve doğru ama adam yine yardım tekliflerini reddetmiş ve Tanrı yoldadır, o beni kurtaracak diye inat etmiş. Hikaye bu ya, adam bir süre sonra ölmüş ve Tanrı'nın yanına çıkmış. Büyük bir hayal kırıklığıyla neden beni kurtarmadın, o kadar yalvardım sana deyince Tanrı sadece gülümseyerek helikopteri ve sandalı kim gönderdi sanıyorsun demiş. Sonra ne yaptılar bilemiyorum, hikaye her seferinde burada bitiyor. Genelde öğrencilerimle ilk çalışmaya başladığımda şu soruyu sorarım. Ne istiyorsun? Aldığım cevap şöyle cümleler olabiliyor. Ya yok aslında ben çok bir şey istemiyorum. Ne bileyim istiyorum bir şeyler ama korkuyorum. Yani hani başkalarına kalmaz diye. Hocamın asistanlığını yaptığım sıralarda tanıştığım Kanadalı bir kadın vardı. İsmini hatırlayamıyorum şimdi. Bir gün çalışma sırasında şöyle bir cümle sarf etti. Çin'de insanlar günlüğü $1 çalışırken ben bir şey isteme hakkına sahip olduğuma inanmıyorum. O zaman istediklerinizi nasıl elde edebilirsiniz başlıklı bu workshopta işin ne kadın? Demek geldiyse de içimden sustum. O kadın beni bayağı uğraştırmıştı. Hatta konuyu dar ele açtım. Bana tek söylediği şu oldu. Sen bildiğini onunla paylaş. İkna etmeye çalışma. Zaten beceremezsin. Ben de beceremem. Ben de istemek konusunda sizi ikna etmeye çalışmayacağım. Sadece paylaşacağım. İstemenin sınırları. Yok vallahi istemem. Günah yahu. Siz istediğiniz için ya da siz sahip olduğunuz için başkalarının daha az yetinmek zorunda olduğu fikrinde bazı çelişkiler var. Fikir kendi içinde tutarsız. Eğer hepimizde aynı yaratım gücü varsa onlar da yaratabilir. Yaratmıyorlarsa bu onların seçeneği. Çekim yasasına inanıyorsanız ve siz $10 milyon kendinize çekemiyorsanız, Bill Gates bütün servetini uçaktan tomarlarla aşağı atsa siz $1 bile yakalayamazsınız. Kim size evrende limitli para vardır dedi? Ben ekonomist değilim ama kağıt paranın karşılığının altın olduğunu biliyorum. Nerede evrenin sınırlı altın depoları? Zamanın başlangıcından bu yana artan para nereden geliyor? Bugüne kadar binlerce yıldır artarak geldi de değirmenin suyu şimdi mi tükendi? Olay sırf para değil. Mesleki isteklerde de aynı kurallar geçerli. Ben mimar olmak istiyorum ama yeteneğim yok. Bazıları doğuştan şanslı diyenler var. Yapmayın etmeyin. Şimdi ben yukarıdaki cümleden şunu anlıyorum. Yanlışsam lütfen söyleyin. Bebekler doğarken şans dağıtan bir mekanizma var. Garibim ruh bebeğin ilk içine girdiğinde bu mekanizma bebeğin bir tarafına şans tıkıştırıveriyor. Bebekler cepsiz doğdukları için şans nereye tıkıştırılıyor artık siz düşünün. Sonra bunlar doğduklarında şanslı oluyorlar. Peki kabul ediyorum aynen böyle oluyor. O zaman lütfen biri bana bu şans dağıtımının kurallarını açıklasın. Kural kitapçığını görmek istiyorum. Kim şanslı kim şanssız doğuyor ve kim neye göre buna karar veriyor? Bunları bilmek benim hakkım. Çünkü ben inandıklarımı bir düzen içinde açıklıyorum değil mi? Ben de açıklama istiyorum. Kara kedinin nasıl uğursuzluk getirdiğini açıklayabiliyorlar. Suyun içine dökülen erimiş kurşunun nasıl mucizevi bir şekilde patladığını ve nazarı nasıl yok ettiğini açıklıyorlar. Telli babanın size nasıl koca bulduğu da bilimsel olarak açıklandı. Ay Merkür'ün bilmem neresinden geçerken, Jüpiter Uranüs'ün yörüngesinde yapmaması gereken bir şey yaparken, hayatınızı nasıl düzenlemeniz gerektiğini de açıklayabiliyorlar. Bütün bunlar nasıl güzel ve net bir şekilde açıklandıysa şans konusunda da açıklama istiyorum. Hayır yani yanlışsak bir an önce düzeltelim kendimizi. Ama Aykut yani yapma etme doğuştan yetenek diye bir şey yok mu yani? Öyle mi? Peki şunu bana yetenekle açıklayın lütfen. Konservatuvar tiyatro sınavlarına ilk girdiğim yıl beni sınavlara çalıştıran bir öğrenci yüzüme baktı ve bana istersen başka bir meslek seç kendine, vakit varken başka bir yöne yönel dedi. Diğer 3-5 öğrenci de başarıyla bunu onayladı. Sanırım sahne sınavları jürisi de aynı şeyi görmüş olacak ki 2 sene üst üste sınavları kazanamadım. Gelin bunu Amerika'da bana en iyi erkek oyuncu ödülünü verenlere anlatın. 18 yaşımdayken evde telefon çaldığında eğer ben açmışsam telefonu kızım annem evde mi derlerdi. İncecik iğrenç bir sesim vardı. Gelin bunu bana seslendirme piyasasına şu an en yüksek kaşeyi ödeyen reklam şirketlerine TV kanallarına anlatın. Evet ben doğuştan şanslı bir insanım. Baba sen Amerika'ya falan gitmişsin. Tabii para kazanacaksın. Çok şanslı adamsın yahu. Eğer Amerika'da kimseyi tanımıyorsanız, cebinizde 2060 lira varsa ve tek kelime bile İngilizce konuşamıyorsanız, işte siz de benim kadar şanslı doğanlardansınız. Size başkalarının örneklerini bile anlatmıyorum. Sadece kendi hayatımdan bahsediyorum. Ama bu arada acaba diyorum. Hani şu mesleklerini çok iyi yapanlar, hemen yükselenler, çok çok iyi yerlere gelebilenler ve mutlu olanlar. Sadece acaba. Sevdikleri işi yapmayı seçtikleri için mi başarılı oluyorlar? Yok yok sanmam. Ben de saçmaladım şimdi. Onlar doğuştan şanslı. İstemeye istemeye bir şeyi istediğinize ikna edildiğiniz zaman sonuçlarıyla mutlaka yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Belki 3 gün, belki 30 yıl sonra. Amerika'da bir kız arkadaşım vardı. Adını vermek istemiyorum. Kendisi çok tutucu bir aileden geldiği için rahatsız olabilir. Onunla tanıştığımda kariyerinde ilerlemiş bir doktordu. Hatta çalıştığı hastanenin başhekimiydi. Ama ben kendisiyle bir film setinde tanıştım. Filmde oynamak için elemelere katılmaya gelmişti. Bir süre sonra arkadaşlığımız ilişkiye dönüştü. Onu yakından tanımış ve gerçek duygularını anlayabilmiştim. Hayatımda gördüğüm en mutsuz insanlardan biriydi. Vereceği cevabın benim gerçekliğimde yeri olmadığı için şu soruyu sormak tanıştıktan ancak 3-4 ay sonra aklıma geldi. Madem istemiyordun, neden doktor oldun? Babam öyle istedi. Bugün hala doktor olarak mutsuz bir şekilde yaşayıp oyuncu olmaya çalışıyor. Kendiniz için isteyin. Her şeyi istemek konusunu son bir cümleyle kapatacağım. Sözüm istemek istemeyenlere. Bir şeyi istemeyi reddetmek, o şeye sahip olmamayı istemek değil midir? İstediğiniz şeye ait misiniz? Uzun boylu olsun, yakışıklı olsun, zengin olsun. Tamam, istemeyle bir sorununuz yok. Siz de benim gibi habire isteyin. Ama bazen elde etmekte zorlananlardansınız. Yıllar boyunca sadece istemenin yeterli olacağına inandım. O yüzden de uzun yıllar birçok istediğimi elde edemedim. Sonra fark ettim ki istediğimiz şeye ait olmak gibi bir kural varmış. İstediğiniz şeye ait olmayı biraz açmaya başlayalım. Bir şeyi isterken şöyle cümleler kurabiliyoruz. Aylık gelirimi ikiye katlamak istiyorum. Ya da çok huzurlu bir ilişki istiyorum. Şimdi ben sizin karşınızda durup size koltuğa oturmak istiyorum dersem bu ne demektir aslında? Şu an koltuğa oturmuyorum. Sigara istiyorum dersem bu ne demektir? Sigaram yok. 10 lira istiyorum. Eşittir 10 liram yok. Hava almak istiyorum. Eşittir temiz havam yok. Gülmek istiyorum. Eşittir gülmüyorum. Bir şeyi istediğiniz zaman onun hala hazırda sizde olmadığının bütün sinyallerini evrene gönderiyorsunuz. Çünkü ancak bizde olmayan bir şeyi isteriz. Kızmayın bana. Deminden beri isteyin isteyin diye başınızın etini yediğimin ve yukarıdaki cümleyle hepsini alt üst etmiş gibi göründüğümün farkındayım. Biraz sabır. İnternetten sipariş vermekle ilgili kısımda size bunun ipucunu vermiştim zaten. Bir şey ısmarladığınız zaman henüz elinize geçmemiş olsa da artık sahip olduğunuzu bilmenin huzuru içinde günlerinize devam edersiniz. İşte bu henüz sahip olmadan sahip olmuş gibi yaşamaktır. Diğer bir deyişle buna miş, mış, muş, müş gibi yapmak da diyebiliriz. İstediğinize ait olup olmadığınızı kendi kendinize evde test edebilirsiniz. Ben genelde öğrencilerime hep şu soruyu sorarım. İstediğin şu an gerçek olsaydı karşımda böyle mi otururdun? Duygusal dünyan şu an olduğu gibi mi olurdu? Eğer cevap evetse istediklerini elde etmeye çok yakınlar demektir. Cevap hayırsa ta ki cevap evet olana kadar çalışmaları gerekir. Biraz daha somut bir örnekle açıklayayım. Darrell bana bu soruyu ilk sorduğunda daha çalışmaya yeni başlamıştık ve konumuz kariyerdi. Ben o sıralarda 3-5 yıldır Amerika'da hala istediği yere gelememiş barmenlik, garsonluk, inşaat ameliliği gibi işler yapan bir aktördüm. Darrell bana şu an son derece başarılı bir aktör olsan, ödüller alıyor olsan, her gün barmenlik yapmak yerine film setlerine gidiyor olsan hayatın nasıl olurdu? Şu anki gibi mi? Dedi. Sinirimden gülüyordum. Şu ankinin 500 katı farklı olurdu dedim. Nasıl farklı dedi. İstediğim gibi para harcardım. Barmenlik yapmazdım. Dünyayı dolaşırdım. Ben duygusal dünyandan bahsediyorum diye durdurdu beni. Duygusal dünyan nasıl olurdu? Nasıl bir Aykut olurdun? Daha güler yüzlü olurdum. Kendime güvenim artardı. Başarmış olmanın sevinciyle etrafıma ışık saça saça yürürdüm. Bir markete girdiğimde herkese gülümserdim. Arkadaşlarımla daha sık görüşürdüm. Konuştuğum her insanla daha pozitif konulardan bahsederdim. Zaman zaman içki en iyi dostum olmazdı. O zaman önce bu bahsettiğin kişi olmak zorundasın dedi. Bütün dünya başıma yıkılmıştı. Başarılı bir oyuncu olmadan sanki olmuş gibi nasıl hissedebilirdim yahu? Önce istediğini söylediğin şeyi elde etmiş kişi haline gel, sonra zaten istediğin otomatik olarak senin olacak diye üzerime kürekle bir güzel de toprak attı. Bu kavramı hayatımda ilk defa duyuyordum ama benzer bir şeyi bunu yaşamıştım. Ne demek istediğinin farkındaydım. Bakın hocamın bana bahsettiği şeyi yıllar önce hiç farkında olmadan nasıl uygulamıştım. Sonra bu kariyer konusuna geri döneceğim. Daha bitmedi. Kitabın en başında hayat hikayemi size aktarırken Amerika'ya yerleştim diyerek cümlemi bağlamıştım. Şimdi Amerika'ya uçtuğum 1 Eylül gününden 13 ay öncesine dönmek istiyorum. Sürekli çalıştığım için çok iyi bir öğrenci olmadığımı size söylemiştim. Cümle bu. Şimdi kurallar nasıl bilemiyorum ama benim zamanımda okulu 7 yılda bitiremezseniz atılıyordunuz ve benim 7. yılım başlamak üzereydi. Amerika'ya yerleşme fikri kafama tamamen yattığı için o yıl okulu bitirip öyle gitmek istedim. Eylül sıralarında okula danışmanım Gülayşe'nin yanına gittim. Her yıl olduğu gibi yine yıllık ders kartlarını doldurmamız gerekiyordu. Alttan derslerim kaldığı için kartı düzgün doldurabilmek adına birinci sınıftan itibaren bütün notlarımı tek tek çıkarttık. 1-2 saatlik bir uğraşının sonunda üzgün gözlerle bana baktı. 40 civarı kredi almam gerektiğini ve yıllık kredi alma hakkımın sadece 30 civarı olduğunu söyledi. Bu durumda o sene okula başlamamın pek bir anlamı olmadığı çıktı. Normal şartlarda böyle bir haber beni oldukça üzerdi. Düşünsenize, ben Aykut Oğut hayatıma lise mezunu olarak devam edecektim. Ben bunları kafama takmak yerine eve gidip çalışma masamın başına oturdum ve kendime güzel bir plan yapmaya başladım. Hangi eşyalarımı satabilirdim, ne kadar para toparlayabilirdim, Amerika'da hangi eyalete yerleşebilirdim, ne iş yapardım gibi bir liste yapmaya başladım. Liste ilerledikçe benim heyecanım artmaya başlamıştı. O sıralar bir turizm ajantasında çalışan Burcu'yu arayıp benim için Amerika'ya bir bilet rezervasyonu yapmasını istedim. Ne zaman gitmek istiyorsun dedi. Bir yıl sonra bu sıralar dedim. Çok yakın bir arkadaşım olduğu için okulla ilgili sorunumu biliyor ama neden bir yıl beklemek istediğimi anlayamıyordu. Okulu bitirip öyle gideceğim dedim. Bütün dünya bana imkansız olduğunu bile söylese okulu bitireceğimi biliyordum. O kadar emindim ki okulu sanki bitirmiş kadar mutluydum. İşte mis gibilerimden biri. O hafta içinde okuldan bir haber geldi. Yönetmelik değiştirilmişti. O yıl okul yönetimi köklü bir sistem değişikliğine gitmeye karar verdiği için elde kalan alt sınıftan ders takmış bütün öğrencileri temizlemek istiyorlardı. Her öğrenciye 40'ın üzerinde kredi alma hakkı tanınıyordu. Bütün kredileri kartıma doldurduk. Hatta bir kart yetmedi, ikinciye geçtik. Yasal olarak bu hakkımı elde etmiştim. Ama başka bir sorun vardı. Alt sınıftan birçok dersim kaldığı için bazılarının saatleri çakışıyordu. Sahnede 3. sınıfın oyunculuk dersi yapılırken üst katta 2. sınıfın tiyatro tarihi dersinde olmam gerekiyordu. Ayrıca 3 sınıfın birden oyunculuk derslerini aldığım için sınavlarda yaklaşık 7-8 ayrı parça hazırlamam lazımdı. Oysa ben o güne kadar daha doğru düzgün hiçbir parça hazırlamamıştım. Bir de üstüne üstlük yıl sonunda bitirme tezimi vermem gerekiyordu. Bütün bunlara rağmen kafamda tek bir düşünce vardı. Amerika'ya üniversite mezunu olarak gitmek. Programda gerçekleşen bazı değişiklikler çakışan ders sorunumu ortadan kaldırdı. Dönem başlamıştı ve canavar gibi çalışıyordum. Günde 2 saatten fazla okulda kalmayan ben neredeyse sahnede yatıp kalkmaya başlamıştım. Daha gitmemiştim ama Amerika'ya gitmiş kadar, okulu bitirmiş kadar mutlu, heyecanlı ve hevesliydim. O gün Darrell bana, şu anki Aykut'la Amerika'ya üniversite mezunu olarak yerleşmiş Aykut arasında ne fark var deseydi, cevabım hiç fark yok olurdu. Yanlış hatırlamıyorsam okul Haziran gibi bitiyor, bitirme tezleri de Temmuz ortası sahneleniyordu. Bizim bölümde tezler sadece yazılı verilmezdi. Aynı zamanda sahnelenmesi gerekiyordu. Son sınıf öğrencileri tez seçimlerini çok dikkatli yaparlar. Küçük kadrolu oyunlar tercih edilir. Çünkü dönem sonunda bütün öğrenciler meşgul olduğu için size yardım edecek birini bulmak zorlaşır ve hep 3. ya da 2. sınıf öğrencilerden yardım istenir. Son sınıflar zaten meşgul. 1. sınıflar da çömez diye kimse yaklaşmaz onlara. Kafamda bomba gibi bir tez konusu vardı. Okulu hakkıyla bitirmek istiyordum. Tezin yazım aşaması bittiğinde yazdığım tezin 20 kişilik bir kadroya ihtiyacı olduğunu fark ettim. Hemen hemen bütün 1. sınıf öğrencilerini dahil ettim. Onlar da beni kırmayıp bunu kabul ettiler. Bir yandan finaller, bir yandan tez hazırlıklarım, bir yandan para bulma çabalarım devam ederken gündüzleri okula gidiyor, geceleri sabaha kadar ders çalışıyor, her yorulduğumda elimdeki Amerika resimlerine bakıp orada beni nelerin beklediğinin hayalini kuruyordum. Bu arada Amerika'ya gitmek istememin nedeni taşı toprağı altın olduğu için değildi. Oyuncu olarak hayatıma devam etmek için gitmek istiyordum. Tek kelime bile İngilizce bilmeden. Finaller sonunda aldığım bütün dersleri vermiştim. Bir ders, tek bir ders hariç. Tiyatro tarihi. Finalden aldığım not 52 idi ama geçmek için 61 almam gerekiyordu. Sonuna kadar gelmiş ve başaramamıştım. Hocamla konuşmak bile işe yaramadı. Ne yapabilirdi ki? Notlar dekanlığa verilmişti. Gidip "Ay ben yanlış okumuşum" diyemezdi ya. Aynı gülümsemeyle günlerime devam ettim. Tezimi hala vermek istiyordum. İçim rahattı. Çünkü elimden gelenin en iyisini yapmıştım. Aynı hafta içinde yönetmelik yine değişti. Tek dersi kalan öğrencilerin notu eğer 50'nin üzerindeyse 10 puan eklenerek yükseltilecekti. Mezun olmaya bir adım daha yaklaşmıştım. Temmuz ayı geldi ve tezimi sergiledim. Tez gereği oyununuzu tüm detaylarıyla hazırlamanız gerekiyordu. Yani sahne bittiğinde perde kapanacak ve sonrasında selama bile çıkılacaktı. Benim tezim hakkında okulda şöyle bir söylenti vardı. Ya çok iyi bir notla mezun edecekler ya da yerin dibine batıracaklar. İddialı bir tezdi, kabul ediyorum. Yönetmenlik kısmına çok yüklendiğim için tezin asıl amacı olan oyunculuk kısmına daha az çalışabilmiştim. Tez bitti. Selam verme kısmı geldi. Tez sahibi olarak alkışa en son benim çıkmama karar vermiştik. Salon doluydu ve alkışlar durmuyordu. Seyircinin hepsi arkadaşlarımızdı. Hocalarım nezaketten alkışlıyordu. Çünkü tam olarak anlamamışlardı. Yönetmen olarak mı tez vermiştim, oyuncu olarak mı? Benim sıram geldi. Alkışa bir bavulla çıktım. Üzerine kocaman harflerle şöyle yazıyordu: Amerika yolcusu. Sahneden sanki havaalanında arkadaşlarımdan ayrılır gibi el sallayarak ayrılmıştım. Notumu bilmiyordum. Bildiğim tek bir şey vardı ve bunun aksine kimse beni inandıramazdı. Amerika'ya üniversite mezunu olarak gidecektim. 2 ay sonra 1 Eylül günü Florida eyaletinin West Palm Beach havaalanına indim. Kapıdaki görevli bana herkese sorduğu soruları soruyordu. Öğrenci misiniz? Hayır, geçen ay mezun oldum.